Ayrım 13. Loksandra İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 125. 6. İki çiroz, bir uskumru ne demekti? Epaminondanın Aressu'dan getirmiş olduğu iki çiroz, bir uskumru, Kilion'un sevincini kursağında bırakmaya yetti. Ama başından anlatalım. Epaminonda annesini dinlemeden kalkıp Aressu'ya gidince Loksandra'nın canı sıkıldı ve içinden "Neden sanki ben de Elengaki'yi alıp Tatavla'ya gitmiyorum?" dedi. Düğün için her şey hazırdı. Efterpi ile Efimia evdeydiler ve damadın terliklerini bitirmeye çalışıyorlardı. Kilio ise bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kavga etmek için tırnakları kaşınıyordu. "Kaldır bunu buradan, şuraya koy, ötekini de at." İşte yeni gelinlik taslıyordu. Yemek odasındaki minderleri söktü, kadife ile kapladı. Kirlenmesinler diye onları bir de makatla, makat divan örtüsü, örttü. Makatlar kirlenmesin diye üzerlerine bir çarşaf serdi. Çarşaf kirlenmesin diye de çarşafların üzerine bir bez parçası attı. Bunu gören Loksandra çileden çıktı, kan beynine fırladı, bayılacak gibi oldu. Elengaki, "Sus," dedi ona, "görmemezlikten geliver." "İyi bre eleni ama eski çatal bıçaklarımızı dağıtmış. Ne zararı vardı ona? Ne güzel geyik boynuzundan sapları vardı hepsinin. Bir daha nerede bulursun böyle güzel şeyleri?" Ne zaman yemeğe otursalar çatal bıçak kavgası başlıyordu. Loksandra Kilion'un Bon Marché'den satın almış olduğu yeni çatal kaşık takımına bakıyor ve açıyordu ağzını. Yeni çatal kaşık modası. Ne güzel değil mi kızlar? Aman sevsinler. Anne, susacak mısın yoksa peçetemi atıp masadan kalkayım mı? Şunun dediklerine bakın ayol, duydunuz mu? Uzun uzun bir Efterpi'ye, bir Efimia'ya bakıyor, karşılık bekliyor. Şahit misiniz der gibi bir hali var. Gözlerini tabağına dikmiş oturan Efterpi, söylenenleri duymuş olduğunu göstermek için bir şeyler mırıldanıyor. Efimia dalgın dalgın gülümsüyor. Efimia'nın küçük, bembeyaz ve keskin dişleri vardı. Yanakları al aldı. Buklesini iki kaşı arasına yapıştırmıştı. Marioka'nın tıpkısı. Epaminon da "Kır bardakları Marioka" diyerek ona takılırdı. "Bre Efimia, git Bebekka'ya söyle de biz Tatavla'dan dönünceye kadar gelip yanınızda kalsın." "Aman Loksandra teyze, Bebekka'yı ne yapacaksın? Başımıza bela mı olsun istiyorsun?" Kilio, "Hadi hadi siz gidin, biz kendi başımıza da iyi vakit geçiririz, merak etme," dedi. Ve böylece gittiler. O gün Tatavla'da Agato pirinçli ıspanak pişirmişti ve çok da lezzetli olmuştu. Oh, şükürler olsun Tanrı'ya. Zengin olan kim Loksandracığım? Az da kanaat edenler. Akşam yemeğinden sonra yatmaya çekildiler. Daha sıcak olduğu için Agato oturma odasındaki mindere çarşafları serdi ve ayakları birbirine değecek şekilde yattılar. İki yaşlı kadın sarmaş dolaş muhabbete koyuldular. Biri ondan, öbürü bundan yakınıyordu. Arada bir "öh öh" gibisinden öksürmeler, yalancıktan esnemeler. "Canım, gözlerini zorluyorsun. Dur da kandili yakayım." "Yok yok, istemem. Hadi uyu artık." Öpüşüp sarmaşıyorlar. "İyi geceler." "Sana da iyi geceler. Dualarım seninle. Öh öh." Başlarının üzerine çektikleri battaniyenin altından dışarıda yağan yağmurun sesi ve rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Sonra Manolio'nun ayak seslerini, dış kapının büyük demir mandalının sesini duydular. Tak! Demir kol yerine girdi ve Manolio'nun ayak sesleri yavaş yavaş uzaklaşarak karanlıkların içinde kayboldu. Guyguycunun çıkma saati geldi. Agato'nun evinde kuyu vardı. Loksandra'nın göz kapakları tatlı tatlı kapanıyordu. Sabaha kadar deliksiz bir uykuya daldı. Sabah uyandığında hava açık, gökyüzü tertemizdi. Ama keskin soğuk vardı. O haftanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Cumartesi geldi ve kiliseye gitmek üzere hazırlanırken evin kapısı önünde bir araba durdu. Kilio ile Efterpi arabadan atladılar. Saçları başları dağınık, titreyerek. Loksandra, "Evde kötü şeyler oldu herhalde," diye düşünerek muskasını taktı, elleriyle kulaklarını kapatarak "Beni üzecek bir şeyse duymak istemiyorum," diye bağırdı. Efterpi ağlamaya başladı. Elengaki, "Ne var canım, söylesenize," dedi. Kilio cebinden bir mektup çıkararak ona uzattı. Mektubu okuyan Elengaki bayılarak bir odun parçası gibi olduğu yere çöktü. Loksandra bağırdı, "Yahu söyleyin bana, ne oldu, neden susuyorsunuz?" "Bir duymak istemiyorum diyorsun, bir söyleyin bana diye tutturuyorsun. Daha ne olsun? Efimia Epaminonda ile kaçtı." "Ne oldu?" Söylenenleri kafası bir türlü almayan Loksandra gözlerini kırpıştırıp duruyordu. ''Ne diyorsun? Duymuyorum. Yüksek sesle söyle.'' Şu Gogovisya'nın kahvesi önünde çalan laterna da işi azıtmıştı. ''Ne dedim bre? Bir daha söyle. Duyamıyorum. Aman koş şu laternayı sustur. Allah aşkına koşsun biri.'' Laterna kendi havasındaydı. ''Trataplam, trataplam, plam, plam, plam.'' Sanki inadına yapıyordu laternacı. ''Ağzımı açacağım şimdi, camları aşağı indireceğim. Durdurun şu laternayı.'' Tanasio karşı kahveye koşarak laternayı susturdu. Elengaki ayıldı. Fena bozulan laternacı inadına bir polka çalarak pencerenin önünden geçti. Dik dik laternaya, laternanın püsküllerine, her yanını kağıttan çiçeklerle süslemiş, perçemini edepsizce ayırmış yanağı benli köçeğine bakan Loksandra, dudaklarını kıpırdatmadan ''Canın çıksın.'' diye mırıldandı. Birden ayağa fırlayarak elini masaya vurdu. ''Demek öyle, Efimiya ha?'' Yeniden ''Aa!'' diyerek perdeleri çekti. Gözlerini kapattı. Laternacının köşeyi çoktan dönmüş olduğunu sanarak pencereden bakmış, kendisine çapkınca göz kırpan laternacının köşeyi ile burun buruna gelmişti. Kısık bir sesle ''Bir yudum ayazma'' diye mırıldandı. Agato kahve pişirirken Elengaki haberleri öğrenmeye çalışıyordu. ''Nasıl oldu bu iş?'' Anlaşıldığına göre Epaminonda Aresu'dan dönüşte yanında kağıda sarılı kızartılmış iki çiroz, bir tane de uskumru getirmiş. Uzo şişesini de istemiş. Şişeyi getiren Efimiya çirozları görünce ellerini çırpmaya, oynamaya ve Yarubi şarkısını, Yarabbi de olabilir, söylemeye başlamış. Efterpi ile Kilio illallah diyerek pilav pişirmek üzere mutfağa inmişler. Pirinç kaynamaya kalmamış, yukarıda olan olmuş. Yukarı çıkan kızlar, uzo şişesini ve bardakların paramparça yerde yattığını ve masanın üzerinde birbirlerini sevdiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını bildiren mektubu görmüşler. Çirozlarla uskumru da bir güzel yenmişmiş. Ondan sonra Elengaki ile Loksandra evlerine gittiler ve ikisi de hastalandı. Kan aldırmak için Bakırköy'deki berberlerini getirttiler. İyileştikten sonra Loksandra'nın yemek odasında oturup konuşmaya başladılar. Neydi bu başlarına gelen felaket? Aralarında yaş farkı olduğu bir yana, akrabaydılar da. İkisi de kardeş çocuklarıydı. Efimiya'nın babası ile Loksandra kardeştiler. Kilio, ama sen Epaminonda'nın özannesi değil, analığısın dedi. Neymiş ne? Analık mı? Dalga mı geçiyorsun benimle ki bana analık diyorsun? Elengaki ile Loksandra kaçakların lanetlenmeyi hak ettiklerini düşünüyorlardı ama... Adam sende diyerek onları eve sokmamaya karar verdiler. İki gün geçti, üç gün geçti, bir hafta geçti. Loksandra şimdi ne olacak? Biliyor muyum ki eleni? Sanki yer yarıldı da içine girdiler. Günler geçtikçe etekleri tutuştu. Loksandra deli olacağım. Avusturya veliahtı Rudolf ile Marie ve Sera'nın aşkları. Mayerling faciası diye tarihe geçen ve iki sevgilinin bilinmeyen nedenlerle ölümüyle sona eren aşk hikayesi 1889. Daha akıllarındaydı. Kendilerini gidip Akropolis'ten aşağı atan Mimiko ile Merin'in aşkları da unutulmamıştı daha. Eleni, ya intihar ederlerse? İki yaşlı kadın karşılıklı oturup sokağa baka baka ağlamaya başladılar. Kilio'nun düğünü de vardı, damat her an dönebilirdi. Soylarında böyle rezillikler olduğunu duyunca ne diyecekti? Söyleyemeyiz ona, Kilio da, söylemeyelim ona, dedi. Birkaç gün sonra Yorgaki mutluluktan güneş gibi parlayarak eve girdi. Onu görünce Loksandra'nın içi açıldı. Oğlum diyerek boynuna sarıldı. Başımıza gelenleri duydun mu? Bizim Epaminon da. Elengaki Loksandra'yı dürttü, Kilio kaş göz ederek boğacağım seni, dedi. ''Canım ne dürtüyorsun, ne kaş göz ediyorsun? Yorgo artık bu evin çocuğu, söyleyeceğim ona.'' Gülmek zorunda kalan adamla yüz yüze gelince Loksandra pişman olur gibi oldu. Bunu bir hainlik gibi görüyordu. ''Başkasına söylemeyeceğine söz ver, sen yabancı değilsin. Epaminonda ile Efimiya evden kaçtılar, ortada yoklar.'' ''Marioka mı?'' ''Hangi Marioka canım? Efimiya diyorum sana, anlamıyor musunuz?'' ''Ben de Efimiya demek istedim.'' Ve ha ha ha ha ve hu hu hu. Ellerini çırpıyor, göbeğini tutuyor, yerlere yatıyor Yorgo. Bravo Epaminonda diye söyleniyor. Aman ne biçim işti bu. Sonra ayağa kalktı ve hoşça kalın, onları getirmeye gidiyorum, sıkılmayın dedi. Kapıdan dışarı. Hey güzel tanrım. Düğün ertelendi. Aleko'ya mektup yazarak yalan söylediler, damadın annesi hasta dediler. Teodora'ya ise damadın bir yakınının öldüğünü bildirdiler. Yalanın bini bir para ve Loksandra Meryem Ana'nın önünde diz çökmüş, yemin billah ediyor. Kilion'un ağlamaktan gözleri ağrıyor. Günler, haftalar, aylar geçiyor. İkinci ay, üçüncü ay geçiyor. Ümit yok. Hiç beklemedikleri bir gün kapıda bir araba durduğunu görüyorlar. Arabada Evfimia, Epaminonda ile Yorgo'nun arasında yayılmış oturuyor. Yorgo onları Tizia'da bularak evlendirdiğini, sadıçlık yaptığı için oradan hemen ayrılamadığını söyledi. Orada bir güzel eğlendiklerini, Tizia'daki bütün bardakları kırdıklarını ve parasız kalınca İstanbul'a dönmeye, analarının ayaklarına kapanarak af dilemeye karar verdiklerini anlattı. Kilion'un nişanlısı sonunda dönmüştü ama nasıl bir koca olacağını Allah bilirdi. Hoppa'nın biriydi, Hoppa olarak da kaldı. Loksandra Aresu'ya lanet etti, o çirozlara, o uskumriyada lanet etti. Onun gitmesine izin vermekle kötü ettim. Ayak diretip engel olmalıydım çünkü bu yolculuğun başımıza kötü işler açacağı içime doğmuştu, dedi. 13. ayrımın sonu, sayfa 131.